Ayrım 49, Huzur Sokağı, Şule Yükselşenler, sayfa 521. Ertesi günü sabah sabah kapının çalınmasıyla yerinden fırlayan genç kız, karşısında Doktor Nazım Bey'i görünce şaşırdı ve kekeleyerek, "Oh, hoş geldiniz doktor amca, buyurun, anneme haber vereyim." "Dur, dur bakalım gelin hanım, hemen ortalığı telaşa verme. Kliniğe giderken şöyle bir uğrayayım demiştim. Ne var ne yok bakalım, yaramaz bir haber yoktur inşallah." Aslında Doktor Nazım kötü haberi öğrenmiş ve sabahın erken saatinde bir şey belli etmeyerek anne kızın ağızlarını yoklamak istemişti. Nitekim Hilal'in ilk anda verdiği cevapla arzu ettiğini öğrenmiş bulunuyordu. "Haberiniz yok mu doktor amca? Nusret'in başına gelenleri gazeteden okumadınız mı?" Demek hakikati biliyorlardı. Yüzündeki yapmacık tebessümü ancak o zaman silerek ciddileşti ve "Biliyorum kızım, biliyorum," dedi. "Ben de onun için gelmiştim zaten. Öğrenmediyseniz alıştırarak söyleyeyim diyordum." "Biliyorum kızım, biliyorum," dedi. "Ben de onun için gelmiştim zaten. Öğrenmediyseniz alıştırarak söyleyeyim diyordum." O sırada Feyza da konuşulanları duyarak kapıya gelmişti. "Hayrola Nazım Bey, buyurun içeri efendim." "Duracak vaktim yok Feyza Hanım. Şu müessif hadise için gelmiştim. Hepinize büyük geçmiş olsun. Ne düşünüyorsunuz Nusret hakkında?" Bu suale heyecanla annesinden evvel Hilal cevap verdi. "Nusret muhakkak büyük bir iftiraya kurban edilmek isteniyor. Başka türlüsü düşünülebilir mi doktor amca?" Doktor Nazım derin bir nefes aldı. Bayağı rahatlamıştı. Çünkü o oraya gelirken anne kızın Nusret hakkında yanlış bir kanaat beslemeleri ihtimalinden korkuyordu. Bu endişesinin yersiz olduğunu görerek asıl söylemek istediği mevzuyu açtı. "Ben bugün durumu bizzat kendi ağzından öğrenmek için cezaevine gidecektim. Eğer arzu ederseniz beraber gidebiliriz. Hepimizi bir arada görürse çok memnun olur muhakkak. Ne dersiniz?" Feyza bu teklife çok memnun olmuştu. "Biz de bugün gitmeyi düşünüyorduk Nazım Bey," dedi. "Fakat acaba ziyaret günü mü diye de tereddütteyim. Ziyaret günü değilse görüşmemiz bugün mümkün olmaz herhalde." "Gerçi bugün ziyaret günü değil, fakat beis yok. Cezaevi müdürü benim çok yakın arkadaşım. Bizi Nusret'le rahatça görüştüreceğinden eminim. Siz öğleden sonra saat 2'de hazır olun. Ben sizi gelip alacağım, tamam mı?" "Tamam doktor bey, çok teşekkürler. Sizi bize Allah gönderdi." "Peki öyleyse, hadi bana müsaade. Güle güle doktor bey. Selametle doktor amca." Nusret çağrıldığı müdürün odasında karşısında kayınvalidesini, nişanlısını ve Nazım abini görünce heyecandan bir müddet gösterilen yere oturamadı. Acaba ne düşünceyle gelmişlerdi buraya? Gazetedeki haberlerin doğruluğuna inanmışlardı da acı sözlerle teessüflerini bildirmeye mi gelmişlerdi yoksa? Hilal'in yüzü ve o gül pembesi yanakları da ne kadar solmuştu öyle. Acaba hakkında ne düşünüyordu? Bütün bunları bir an evvel öğrenebilmek için can atıyordu. Fakat oturup da konuşmaya başladıkları zaman Nusret bütün endişelerinde yanıldığını anladı. Konuştukça açılıyor ve bu üç dost sevgili insanın teselli ve ümit verici sözleriyle iki gündür altüst olan morali gitgide düzeliyordu. Hele Hilal'in "Allah doğrularla beraberdir Nusret Bey, göreceksiniz çok kısa bir zamanda hakikat meydana çıkacak, esas suçluların bulunmasıyla masumiyetiniz anlaşılacaktır. Yeter ki sabretmesini bilelim" şeklindeki sözleri genç adama adeta yeni bir hayat bahşetmişti. Nişanlısı o her şeyini uğruna feda etmeye hazır olduğu kıymetli varlık kendisine inanıyor ve güveniyordu diye. Bütün cihan onu kötü tanısa umrunda dahi değildi. Genç kızın yüzüne sevgi ve minnetle baktı. "Ben vicdanıma ve Rabbime karşı huzur içindeyim Hilal. Hakikatin er geç meydana çıkacağına da bütün kalbimle inanıyorum. Ancak şu anda bütün deliller aleyhimde. Mallarla birlikte yakalanan kamyon şoförü ve yanındaki iki adam verdikleri yalan ifadede büyük bir iftirayla suçu tamamen bana yüklüyorlar. Elebaşılarını ele vermemek için direktifleri benden aldıklarını ve şebekeyi benim idare ettiğimi söylemişler." Doktor Nazım yine o babacan tavrıyla elini birkaç kere Nusret'in omzuna vurdu. "Üzülme aslanım. Gam yemesen. Geceler gebedir denir. Tereyağından kıl çeker gibi bu işten kurtulacağına %100 eminim ben. Ah Nazım abi, bu yüz karası lekeyi üzerimden atıp hürriyetime kavuştuğum gün fakir fukaraya dağıtmak üzere bir kurban keseceğim. Adağım olsun." "Duruşma tarihi belli oldu mu?" "Henüz belli değil abi. Herhalde birkaç güne kadar öğreniriz. Böylesine çirkin bir isnatla hakim huzuruna çıkarılmak nasıl zoruma gidiyor bir bilseniz." Feyza yaşaran gözlerini damadına göstermemek için belli etmeden başını pencereye doğru çevirdi ve dışarıyı seyrediyormuş gibi bir müddet oyalandı. İçinden keşke gelmeseydik, dayanamıyorum Allah'ım diye söyleniyor. Damadının perişan halini gördükçe yüreğinin adeta alev alev yandığını hissediyordu. Konuşmaları bir saate yaklaşmıştı. Müdürün âli cenaplığını suistimal etmemek düşüncesiyle müsaade isteyip Nusret'le vedalaştılar. Onlar kalplerini orada bırakarak cümle kapısından çıktıkları sırada genç adam da gardiyanın refakatinde kim bilir ne kadar zaman kalacağı koğuşuna demir parmaklıklar arkasına dönmüş bulunuyordu. Uzanmak için ranzasına çıkacağı sırada dikkatini çeken bir şey oldu. Oldukça tenha olan koğuşları bu bir saat içinde sanki dolmuştu. Onun şaşkınlığını fark eden yan ranzadaki kabadayı tipli, bıçaklamadan yatan genç bir mahkum merakını gidermek için haberi yetiştirdi. Yavaş konuşmaya çalıştı ama beceremediği argo lisanıyla "Sen idareye gittin, arkandan bunlar geldi aslanım," dedi. "Tam 13 kişi birden, anladın mı? Hepsi de genç genç, süt kuzusu şeyler abi." "Suçları neymiş peki?" "Ne bileyim, anlamadım. Kitap okumaktan dediler. Biz okuyup adam olamadık. Netice mekanımız buralar oldu. Millet okumaya kalkar, bakarsın onun da mekanı burası. Dedim ya, aklım kesmedi bu işi. En iyisi yat yerine bak keyfine ha abi." "Kim bilir kardeşim, belki okudukları kitaplar zararlı şeylerdir. Öğrenmeden hüküm zor." Nusret yeni gelen gençlerin yanına giderek hepsiyle ayrı ayrı tokalaştı. "Geçmiş olsun kardeşlerim, Allah kurtarsın." "Sağ olun efendim, zaten yegane kurtarıcımız o kadiri mutlak değil mi?" Bu cevap Nusret'i şaşırtmıştı. Bu söz ancak kuvvetli iman ehlinin ağzına yakışırdı. Karşısında grup halinde toplanmış olan bu gençleri şöyle bir süzdü. Yakalarındaki rozetlerden anlaşılacağı üzere hepsi de üniversite talebesiydi bunların. Kıyafetlerinin düzgünlüğünden hepsinin de efendi kimseler olduğu anlaşılıyordu. Hele yüzleri öylesine nurluydu ki Nusret bir an için kendi derdini unutup onlarla kaynaşmak istedi. Tam bir sual sormak için ağzını açmak üzereydi ki gençlerden biri "Kusura bakmayın abi," dedi. "Namazdan sonra yine görüşürüz. Nasıl olsa bir müddet buralıyız. Hadi arkadaşlar, herkes abdestini almış da değil mi? İkindi namazı geçiyor, hadi çabuk olun." Gençler ranzadaki battaniyelerden kıbleye doğru yere sererek başlarına takkilerini geçirip hep birlikte cemaat halinde namaza durdular. Nusret ve koğuştaki bütün mahkumlar bu manzara karşısında şaşırmışlardı. Nusret'le biraz evvel konuşan genç mahkum ranzasından sarkarak Nusret'e seslendi. "Heyt gözünü devirdiğim abisi be, namaz kılıyorsun diye aramızda sana hoca ismi takmıştık. Şu işe bak, koğuş baştan boşa hoca doldu." Nusret bir yandan "İyi ya kardeşim, daha ne istiyorsun? Koğuş hoca değil, nur doldu, nur." diyerek ona cevap yetiştirirken bir yandan da takkesini başına geçirerek imanlı gençlerin saflarına doğru ilerlemekteydi. Gençler onu da takkeyle aralarında görünce çok memnun olmuşlardı. Büyük bir huşu içinde cemaatle namazlarını kıldılar. Koğuştaki bütün mahkumlar bu ulvi manzara karşısında seslerini kesmişler, hayran hayran onları seyretmekteydiler. Gençler battaniyeleri dürüp tekrar yerlerine döndüklerinde mahkumlar birer ikişer etraflarını çevrelemeye ve sual üzerine sual yağdırmaya başladılar. İçlerinde yaşça en büyük olan ve isminin Hamdi olduğunu söyleyen esmer bir genç cevaplıyordu ekseri soruları. Anlattıkları başta Nusret olmak üzere hepsini de hayretler içinde bırakacak mahiyetteydi. "Biz her birimiz ayrı bir branşta okuyan üniversiteli talebeleriz. Maneviyat ve ahlak bozukluğunun son hızla geliştiği memleketimizde imanlı atalarımıza layık evlatlar olarak vatana, millete ve dinimize faydalı şekilde yetişmek gayesiyle kendimizi derslerimizin yanı sıra imani hakikatleri de okuyup tetkik ederek yetiştirmek istiyoruz. Nitekim bu gayeyle haftada birkaç gün aramızda toplanmakta, İslami ve imani hakikatleri neşreden eserleri okuyarak bilgi ve imanımızı kuvvetlendirmeye çalışmaktayız. Dün gece de bizim evde bir araya gelmiş, birimiz kitap okuyor, diğerlerimiz dinliyorduk. Birden kapı şiddetle çalınmaya başladı. Kapıyı açtığımızda 3-4 silahlı polisle 2 sivil memur içeriye doluştular. Ve kanun namına sizi tevkif ediyoruz. Toplanın, bizimle beraber emniyete geleceksiniz dediler. Hepimiz şaşırmıştık tabii. Ben sordum, peki ama bizim suçumuz ne? Gördüğünüz gibi burada arkadaşlarla birlikte kitap okuyorduk. Polislerden biri elimizdeki kitabı alıp bazı sayfelerden okumaya başladı. Sonra hayretle başını sağlayarak "Allah Allah" dedi. "Allah'tan, imandan, dinden bahseden kitaplar bunlar. Fakat mecburuz sizi götürmeye kardeşim, çünkü hakkınızda ihbar var." Biz hiçbir korkumuz olmadığı için tebessüm çehrelerle polislerin peşine takıldık ve emniyete geldik. Bir sürü sorgudan sonra dün geceyi ve bu ana kadar geçen saatleri nezarethanede geçirdik. Nusret Hamdi'nin sözünü keserek, ''Peki'' dedi. ''Bu okuduğunuz kitaplar kanunen yasaklanmış kitaplar mıydı ki sizi tevkif ettiler?'' ''Yok abicim, katiyen. Her ne kadar bazılarında öyle gibi gösterilmek isteniyorsa da okuduğumuz bu İslami eserler yüzlerce mahkeme kararıyla üniversitelerde ders olarak okutulmaya layık faydalı eserler olarak vasıflandırılmış bulunmakta.'' Hamdi'nin bu izahı karşısında ortalığa derin bir sessizlik çöktü bir an. Sonra mahkumlardan biri avazı çıktığı kadar bir şarkı söylemeye başladı. ''Adaletin bu mu dünya? Adaletin bu mu dünya?'' Yanık sesli mahkuma uzun uzun baktıktan sonra ''Evet kardeşim ya'' dedi. ''Dünyanın adaleti budur işte. Gerçek adalet sahibi olan Allah Teala ise her şeyi ve bütün adaletsizlikleri görücü ve bilicidir. Onun adaletine sığınmak kadar güzel bir şey var mıdır?'' Konuşmalar bu minval üzere geç saatlere kadar devam etti. Belalı diye tabir ettikleri en azgınlar da dahil olmak üzere bütün mahkumlar bu yüzlerin nurlu, kalpleri imanlı gençleri sevmişler ve onlara hürmet yarışına girmişlerdi adeta. Nusret, Hamdi ve arkadaşlarıyla konuştukça onların hangi kitapları okuduklarını, bu imani eserlerin hangi eserler olduğunu anlamıştı. Evet, babasının gençliğinden beri okuya geldiği, kendisinin de aklının erdiği günden bu yana elinden düşürmediği ve baba oğul her ikisini de tahkiki bir imana sahip kılan eserler bu eserlerdi işte. Okuyanları yüksek iman, ahlak, fazilet ve seciye sahibi eden böylesine kıymetli eserleri okumak nasıl suç olabilir? Yüzlerce mahkemenin beraat kararı verdiği ve faydalı bulduğu bu kıymetli eserleri okuyanlar büyük bir cürüm işlemişçesine adi suçlular gibi nasıl tevkif edilir? Hapishane köşelerinde hangi hakla inletilirlerdi? Hayret ve binlerce esef. Bunu takip eden günlerde hapishanede Nusret'in en büyük teselli kaynağı Hamdi ve arkadaşları olmuştu. Birlikte oturup kalkıyorlar, birlikte yiyip içiyorlar, birlikte namaz kılıyorlar ve vakitlerin çoğunu memleketin ahlaki ve manevi durumu hakkındaki görüşlerini aksettiren sohbetlerle çeşitli dini eserler okumakla değerlendiriyorlardı. Birkaç gün arayla diğer mahkumlardan da birer ikişer kişi aralarına katılıyor, dinledikleri hakikatler karşısında gafletten uyanarak geçmiş hayatlarındaki günahlarına tövbe edip namaza başlıyorlardı. Nusret yeni edindiği genç arkadaşları arasında nasıl geçtiğini anlayamadığı 15 gün içinde birkaç defa Doktor Nazım'la, kayınvalidesi ve Hilal'le görüşmüştü. Ziyaret günlerini ve saatlerini adeta iple çeken genç adam, manalı bir şekilde de olsa çok sevdiği bu insanları ziyaret mahallinde karşı karşıya gelince sevinç ve heyecanından konuşacağı şeyleri dahi şaşırmaktaydı. Ne var ki anne kızla Doktor Nazım'ın durumları da onunkinden pek farklı sayılmazdı. 15 gündür ellerinden bir şey gelmemenin üzüntü ve ızdırabı içinde kıvranan bu üç can insan, Nusret'in içerideki hayatının rahatlığını kendi ağzından işitmeseler şüphesiz büsbütün perişan olacaklardı. Hele onun koğuşunda kafasına denk imanlı gençlerle çok güzel ve çok faydalı saatler geçirdiğini öğrenmekle hepsinin de yüreğine su serpilmişti. Fakat içerideki olsun dışarıdaki olsun her iki taraf şunu çok iyi biliyordu ki dört duvar arasında geçen günler ne kadar cazip olsa da dışarıda hür ve açık bir alanla dolaşmak nimetine asla benzememekteydi. Alnındaki bu koca lekeden kurtulmak ancak Nusret'in masumiyeti anlaşılarak buradan kurtulmasıyla mümkün olabilecekti. Böyle bir kurtuluş ise kim bilir ne zaman ve ne şekilde tahakkuk edecekti. Şimdilik her iki taraf için de sabırla beklemekten başka yapacak iş yoktu. Nusret Hilal'in bu 15 gün içinde fark edilir şekilde süzülüp zayıfladığını görerek içi burkuldu. Ne kadar belli etmek istemiyor ve kendisini teselliye çalışıyorsa da genç kız demek bu meseleye için için ciddi şekilde üzülmekteydi. Ah ne olurdu onun yüzünü tekrar eski canlılığına, eski sıhhat ve rengine kavuşturacak imkana sahip olabilseydi. Şu anda hür olsaydı, bu uğurda canını dahi feda etmekte tereddüt etmezdi genç adam. Ama ilahi takdir, onu deliştirmek, onu yıkıp geçmek mümkün müydü? Nihayet mevkufiyetinin 28. günü mahkemenin ilk celse tarihini öğrenebilmesi kabul oldu. Dava 10 gün sonra çarşamba günü görülecekti. Kendini kurtararak temize çıkmasını sağlayacak hiçbir delile sahip olmadığı için daha şimdiden garip ve büyük bir heyecan duymaya başlamıştı genç adam. Müfteriler her şeyi kendi lehlerine, onun aleyhine olacak tarzda öyle güzel hazırlamışlardı, ifadelerini bütün ısrar ve baskılara rağmen o kadar usta bir cambazlıkla vermişlerdi ki. Elebaşlarını meydana çıkardıkları takdirde bu hareketlerinin cezasını hayatlarıyla ödeyeceklerini biliyor olmalıydılar adamlar. Fakat bütün bunların neticesi olan nusreti olmuştu. Durup dururken ansızın bilmediği çetenin elebaşısı, idarecisi durumuna düşürülmek ona pek ağır gelmekteydi. Üzülmemek ve sabretmek hususundaki bütün gayretlerine rağmen zaman zaman düşündükçe çıldıracak gibi oluyordu genç adam. Anasız, yetim olarak büyüdüğü halde analı babalı çocuklardan çok üstün bir terbiyeyle yetişip en uzun, en çileli tahsil hayatını en yüksek derecelerle, üstün muvaffakiyetlerle bitirip koskoca bir doktor diplomasıyla hayata atılsın, büyük ve tanınmış bir firmanın en yüksek makamında vazife alıp alnının akıyla, şeref ve haysiyetiyle dürüst ve ciddi şekilde çalışmaya başlasın da sonunda ne olduğunu anlayamadan hem de böylesine çirkin, yüz kızartıcı bir isnat ve iftira ile alnına çok zor sileceği koca ve yağlı bir kara sürülerek yaka paça hapishanelere atılsın. Dünya evine girip yuvasında mesut saatler geçireceği bir sırada yeri hissiz ve duygusuz sağır hapishane duvarlarının soğuk demir parmaklıkların ardı olsun. Olacak şey miydi bu? Ama istese de istemese de olmuştu işte neticede. Bütün mesele bu hali oldurandaydı. Bu ise kaderi ilahiden başka bir şey değildi. O halde suçu ona mı yüklemeliydi? Haşa. Zira okuduğu imani eserler ona o dersi vermişti ki kaderi ilahi tenkit edilmez. Kaderi tenkit eden başını örse vurur, kırar. Bu düşünce, bu hakikat eseri ihtar her seferinde onun aklını başına getiren en müessir ilaçtı bir nevi. Bu ihtarla dağınık perişan düşünceleri bir araya topluyor, sabır ve tevekkül silahlarına yeniden sarılıp huzur ve sükuna yeniden kavuşuyordu genç adam. O gün her zamanki gibi yatsı namazlarını cemaatle kılmışlar, bir müddet çeşitli mevzularda sohbet ettikten sonra her biri kendi ranzasına çekilmiş his ve düşünceleriyle baş başa kalmışlardı. Hapishanenin en hüzünlü saatleri de bu saatlerdi. Her mahkum dert ve ızdıraplarıyla o saatlerde en çok baş başa kalır, dertler ve ızdıraplar en çok bu saatlerde depreşirdi. En içli şiirlerin mırıldandığı, en hazin şarkı, türkü ve uzun havaların çalınıp yanık yanık söylendiği saatlerde bu saatlerdi. Nusret de diğerleri gibi uzandığı ranzasında derin düşünceler içine dalıp gitmişti. Sesinin güzelliğiyle tanınan ve koğuşta Bülbül Hasan namıyla anılan kız, kaçırmaktan hükümlü genç bir mahkum, sazının tellerini dertli dertli titreterek, hazin ve ağlamaklı sesiyle bir kapalı dünya türküsü tutturmuş, söylüyor, inliyor, inliyor, söylüyordu. Mapushane çeşmesi, yandan akıyor yandan, mapusluk bir şey değil, ayrılık var bir yandan. Ben verem oldum yar, yar anam. Koğuşta herkesten ayrı bir ah, ayrı bir of sesi yükseliyor. Derin derin iç çekmelerin ardından yaşaran gözler, ayrılık hasretinin acısıyla yüklü olduğu halde, kalın taş duvarları, iri demir kapıları delercesine uzaklara, çok uzaklara dalıp gidiyordu. Bülbül Hasan ayrılık türküsünü bitirmiş, bir yeni hapishane türküsüne başlamıştı. Bu haksız bir iftira ile hapse düşen, ancak 5000 lira kefaletle serbest bırakılacak olan bir mahkumun hikayesiydi. Selam da söyleyin babama, çiftliğini tarlasını satsın da, 5000'i tamam yapsın da, evladım Mahmud'um desin de aman, o çıkarsın beni mahpustan, zindandan. Selam da söyleyin Mahmud'a, çiftliğimi tarlamı satamam aman, 5000'i tamam yapamam aman, evladım Mahmud'um diyemem aman, kurtaramam onu mahpustan, zindandan. Selam da söyleyin anama, yüzüğünü altının satsın da, 5000'i tamam yapsın da evladım Mahmud'un desin de aman, o kurtarsın beni mahpustan, zindandan. Selam da söyleyin Mahmud'a, yüzüğümü altınımı satamam aman, 5000'i tamam yapamam aman, evladım Mahmud'um diyemem aman, çıkaramam onu mahpustan, zindandan. Selam da söyleyin nişanlıma, sandığını çeyizini satsın da, 5000'i tamam yapsın da, nişanlım Mahmud'um desin de aman, o kurtarsın beni mahpustan, zindandan. Selam da söyleyin Mahmud'uma, sandığımı çeyizimi satarım aman, 5000'e 10000 katarım aman, nişanlım Mahmud'um derim de aman, kurtarırım onu mahpustan, zindandan. Türkü bitince kafası daima sıfır numara tıraşlı olduğu ve pırıl pırıl parladığı için Ampul Niyazi diye çağrılan ufak tefek yapılı bir müebbet mahkum efkarlı efkarlı bir nara attı. Of felek of! Kahpe dünya dediğin bu işte. Ne anadan hayır var ne de babadan. İlle de yar. Nusret esasen türküyü dinlerken bir tuhaf olmuştu. Bu gibi zararlı türkü ve şarkıların yanına ve halk arasına yayılmasına mani olacak bir merci yok muydu? İşte ahlaki ve içtimai yaralarımızdan biri daha diye düşündü ve elinde olmadan yavaşça dirseğin üzerine doğrularak ampul Niyazi'ye döndü. Sinirleri bir hayli gerilmiş olmasına rağmen herhangi bir tatsızlığa sebebiyet vermemek için son derece tatlı ve yumuşak bir sesle "Niyazi," dedi. "Söylediğin sözler ve yakınmalar en az Bülbül Hasan'ın türküsündeki sözler kadar düşündürdü ve üzdü beni." "Neden abi? Kusur olacak bir söz mü ettik yoksa? Türkü de bal gibi türküydü ya. Seni neresi üzdü anlamadım." Bu karşılıklı konuşma üzerine koğuştaki bütün mahkumlar merak içinde yerlerinden doğrulmuşlar. Nusret'in söyleyeceklerini dinlemek için hepsi de başlarını ona doğru dönmüşlerdi. Nusret merakla dinlendiğini görünce daha rahat konuşmaya başlamıştı. "Aziz kardeşim, halkımızın büyük bir kısmı maalesef bilmiyor ve anlamıyor. Ama çok acı bir hakikattir ki bu gibi türküler halkımız arasında kasıtlı kimseler tarafından yine kasıtlı olarak sokulup yayılmaktadır." "Ne var bu türküde be abi? Oğullarının zindanda çürümesine 5000 lira için göz yuman taş kalpli ana babaya karşılık sandığını, çeyizini, her şeyini sevgilisi uğruna feda edip onu zindandan kurtaracak bir nişanlı. İnsanın vefakar dostu böyle günde, kara günlerinde belli olur abi." "Haklısın kardeşim. Türkünün tesirinde kalarak böyle konuşmakta haklısın. Zaten bu nevi türküleri piyasaya sürenler saf zihinlerine böyle bir isyan fideliği meydana getireceklerini peşinden bilmekteler. Bak Niyazi, bu türküde bir iftirayla haksız yere zindana atılmış bir genç var değil mi? Bu masum gencin hapisten kurtulması için kefalet olarak 5000 lira lazım. Babasının çiftliği var, tarlası var, annesinin para eden ziynetleri var. Yani anlaşıldığına göre halleri vakitleri oldukça yerinde. Buna rağmen Mahmut isimli genç babasına haber gönderir, anasına haber gönderir. Ne yapıp yapıp icap ederse bir şeylerini satıp 5000 lira bularak kendisini hapisten kurtarsınlar diye. Ama ne baba tarlasından, çiftliğinden vazgeçebilir ne de anne altınından, ziynetlerinden feragat eder. Delikanlıyı zindanda çürümekten ancak nişanlısı, çeyizini ve bütün varlığını satarak hem de 5000'e 10.000 katarak büyük bir fedakarlıkla kurtarır. Burada halkımıza, bilhassa yeni yetişen genç nesillere neyin, hangi fikrin aşılanmak istendiğine dikkat ediyor musun? Bu aslında taktiktir. Milletleri bütün manevi kıymetlerinden kopararak cihan hakimiyetini elde etmek gayesiyle hareket eden sinsi ve kurnaz kişilerin bilhassa Türkiye'mizde çok ustalıklı bir şekilde tatbik ettiği Siyonizm protokolleri gereğince aile bağları çok kuvvetli olan milletimiz içinde aile müessesesini yıkmaya, aile bağlarını zayıflatıp koparmaya bütün gayretiyle çalışmaktadır. Anaya babaya nefret aşılayacak, evladı ana babaya isyan edip adeta düşman haline getirecek ne türlü imkan varsa hepsini kullanırlar. İşte bu türkü de bunlardan biri. Deme be abi. Hakikat bu Niyazi. Sorarım sana. Babayı bir yana bırak. Hangi ana? Velev ki suç işleyerek hapse düşse de demir parmaklıklar arkasında çile dolduran evladına yanıp yakılmaz. Onu oradan kurtarmak için canını dahi fedaya hazır olmaz. Şu bildiğimiz tavuk yok mu? O bile en ürkek hayvanlardan olduğu halde yavrularına saldıran o müthiş dev yapılı aslana karşı yavrularını korumak için kahramanca ileri atılıp göğsünü ona siper yapmaktan, naçiz vücudunu ona yem etmekten fütur etmiyor. En çelimsiz hayvan, hayvanlığıyla böyleyken her cihetten yaratılmışların en üstüne olan insanoğlu, analık duygusunda türküdeki gibi nasıl kayıtsız, vicdansız ve bigane olabilir? İnsanın sevgilisi, nişanlısı ne kadar hakikatli olursa olsun anasından daha vicdanlı, daha fedakar olamaz. Sütüyle beslenip geliştiğimiz anamıza, türlü emek, maddi ve manevi fedakarlıklarıyla yetiştiğimiz ana babamıza karşı kalplerimizde düşmanca hisler besletecek, el kızlarını öz anamızdan babamızdan üstün gösterecek oyunlara kurban gitmemeliyiz kardeşim. Söze karışmadan yapamadım işte. Başınızı şişirdim, kusuruma bakmayın. Nusret'in sözleri bütün mahkumlar üzerinde çok iyi bir tesir uyandırdı. Her ağızdan sağ ol, var ol abi, doğru, çok doğru şeklinde tasvipkar sözler dökülmekteydi. İlk geldiği gün namaz kıldığı için kendisine hoca ismini takmışlardı. O günden sonra da ekserisi bu şekilde hitap etmekteydi Nusret'e. Sazı elinde soluk dahi almadan Nusret'i dinleyen Bülbül Hasan öylesine duygulanmıştı ki anlatılanlardan. Ranzasından atladığı gibi genç adamın yanına geldi ve ellerine sarılarak "Ver şu ellerinizi öpeyim be hoca" dedi. Anlattıkların ruhuma işledi billahi. Gözü yaşlı, kalbi yaslı melek anacığım düştü aklıma. Bir daha böyle türkü çığıranın... Sus Hasan, sus, küfretme. En doğrusu bir daha bu nevi türkü ve şarkıları söylememeye ahdedersiniz, olur biter. Bizi ahlaken ve manen yıkan ne varsa ölçüp tartıp onlara boykot ilan edersek düşmanlarımızın kötü emellerini suya düşürmüş oluruz ki bizlere yakışan da budur, değil mi? Seni koğuşumuza Allah gönderdi be hoca. Allah kurtarsın ya. Şuradan çıkarsan hem sevineceğiz hem de çok üzüleceğiz seni kaybettiğimize, inan. Senin gibi evladı doğuranın mekanı cennet olsun. Nusret, ta gönülden edilen bu duaya içini çekerek amin dedi. Sonra yüzünü hayal meyal hatırladığı annesini düşünmeye başladı. O muhterem varlık her seferinde bir melek safiyetiyle bembeyaz örtüleri içinde canlandırdı hayalinde. Koğuşta herkes susmuş, kendi alemine dalmıştı yeniden. Kim bilir, belki de hepsinin kafası böyle bir hayalle meşguldü. Diğer taraftan Feyza ile Hilal, hayatlarının belki en sıkıntılı, en üzüntülü günlerini yaşamaktaydılar. Her ne kadar Doktor Nazım onları sık sık yokluyor ve teselli ediyorsa da, Nusret'i kurtaracak en küçük bir ipucunun polisçe ele geçirilememiş olması anne kızı perişan ediyordu. 49. ayrımın sonu, sayfa 532.